Ayrım 12.
Bizim yönetimimizde güvenilir bir yelken bu ülkeye akan kapital şimdi koca işkembeli paşaların elinde. Ermeniler, Yunanlılar, Kıptiler, Yahudiler. Hepsi de bu nefretin bıçak gibi bilendiğini biliyorlar. Pek çoğu akıllılık edip buradan gidiyor ama pek çoğu da gidemiyor. Pamuk falan gibi şeylere yatırılmış paralar bir gecede bırakılıp gidilemez. Yabancı topluluklar rica ve rüşvetle yaşıyorlar. Bütün ömürlerini yatırdıkları sanayilerini paşaların yavaş yavaş uzanan ellerinden kurtarmaya çalışıyorlar. Biz onları sözcüğün tam anlamıyla aslanların önüne attık. Evet, dediğim gibi iyiden iyiye kaygılanarak belgeleri okudum, dönüp bir daha okudum. Bunları Erol'a verseydim hemen krala koşar, hepsini bir bir anlatırdı. Bu yüzden kuşkulu bulduğum noktaların doğruluğunu araştırma işini kendim giriştim. Bereket versin, Meskeley'nin en iyi raporlarından biri değildi. Onun savlarının çoğunu sarsmayı başarabildim. Ama onu en çok kızdıran şey raporu tam anlamıyla geciktirmiş olmamdı. Elçiliğin eline düşmemesi için bunu yapmak zorundaydım. Görev duygum çokça inciniyordu ama başka bir seçeneğim yoktu. Bitişik odadaki o genç okullu budalaların ne yapacakları belli olmazdı. Nesim, Maskeley'nin düşündüğü gibi bir komplo hazırlama suçu işlediyse bir diyeceğim yoktu. İnsan onunla kozlarını daha sonra kendi ölçülerine göre paylaşırdı. Ama Nesim'i tanırsın. Böyle bir raporu yukarı görmeden önce iyice emin olmayı ona karşı bir borç bildim. Ama kuşkusuz Meskeley'in belli etmeme inceliğini göstermemesine karşın çok öfkelendi. Toplanmış kanıtları, ajanlarının verdiği belgeleri daha bürosunda gösterirken aramızdaki konuşmanın ısısı 0 dereceydi. Giderek de düşüyordu. Kanıtların çoğu korktuğum kadar sağlam çıkmadı. Meskeley'in ötüp duruyordu. Elimde rüşvetle satın alınmış Selim gibi bir adam var. Kendi sekreteri de yanılacak değil ya. Düzenli toplantılar yapan küçük, gizli bir dernek var. Selim arabayla kapısında bekleyip onları eve götürüyor. Sonra Baltazar'ın kliniğinden bütün Orta Doğu'ya yayılan o acayip şifreli yazılar var. Sonra İsveç'te, Almanya'da silah üreticileriyle görüşmeler var. Sana bir şey söyleyeyim mi? Başım sersem gibi oldu. Mısır gizli polisinin bütün dostlarımızı bir mermerin üstüne yatırıp kefen ölçülerini aldığını görür gibi oluyordum. Başka bir şey daha söyleyeyim, rastlantı bu ya, Maskeley'nin yaptığı çıkarsamalar bana kuşku götürmez gibi görünüyordu. Durum kötüydü ama bereket versin temel noktalardan birkaçını, örneğin dostumuz Baltazar'ın 2 ayda bir Orta Doğu'nun büyük kentlerindeki belli alıcılara postaladığı sözde şifreler gibi şeyleri çözümlemek olanak dışıydı. Maskeley'in hala bunların ardını bırakmıyordu. Ama veriler yeterli olmaktan çok uzaktı. Ben de elimden geldiğince bu noktayı vurguluyordum. Telford çok huzursuz oldu. Oysa Maskeley'in kolay kolay cesaretini yitirmeyecek kadar soğukkanlı, yırtıcı bir kuştu. Gene de bu varsayımın temellerini güçlendirecek daha somut kanıtlar buluncaya kadar raporu bekletmeye onu razı ettim. Benden hiç hoşlanmadı ama bunu sineye çekti. Böylece hiç değilse geçici bir süre için zaman kazanmış oldum. Sorun bundan sonra ne yapacağımdı? Zamandan nasıl yararlanacaktım? Bu tuhaf saçmalarla Nesim'in hiçbir ilişkisi olmadığına inanıyordum kuşkusuz. Ama şunu da kabul etmem gerekir ki Maskeley'in kadar inandırıcı açıklamalar bulamıyordum. Acaba amaçları ne diye merak etmemek elimde değildi. Maskeley'in balonunu söndürmek istiyorsam bunu öğrenmeliydim. Çok rahatsız ediciydi. Meslek açısından da uygunsuz. Ama elden ne gelir? Bu işin altından kalkabilmek için küçük Ludwig özel dedektiflik yapacaktı. Ama nereden başlayacaktı? Maskeley'in ile Nesim arasındaki bağlantıyı rüşvetle ayartılmış sekreter Selim sağlıyordu. Onun aracılığıyla çeşitli alanlardaki toprak, banka, deniz taşımacılığı örgütü, çırçır fabrikaları gibi Hosnani mal varlığı konusunda ilginç ama aslında hiç kaygı verici olmayan pek çok veri toplamıştı. Gerisi söylenti, dedikodu, kimileri zararlı ama hiçbiri ayrıntıdan öteye gitmeyen şeyler. Ne var ki hepsi bir araya geldiklerinde bizim yumuşak nefsim adeta göz korkutucu birine dönüşüyor. Ne yapıp yapıp bunların hepsini tek tek soruşturmam gerektiği kanısına vardım. Özellikle çoğu evliliğiyle ilgiliydi. Evliliğinin çevresinde toplanıyordu. Tembel ve kıskanç insanların acımasız dedikoduları. Tam İskenderiye'ye özgü bir şey. Belki de her yerde böyledir. Bunda kuşkusuz Anglo-Saksanların bilinç dışı ahlak yargıları başı çekiyordu. Yani maskeleyinin değer yargılarında demek istiyorum. Justin'e gelince, doğrusu onu biraz tanıyorum. Onun hırçın güzelliğine biraz hayran olduğumu gizlememeliyim. Bana dediklerine göre onu evliliğe razı edinceye kadar nefsim bir süre ardına çok düşmüş. Bu konuda daha önceden kuşkularım olduğunu pek söyleyemem ama bugün bile evlilikleri tuhaf bir tutmamışlık duygusu veriyor. Kusursuz bir çift oluştursalar da birbirlerine hiç dokunmazmış gibi görünüyorlar. Gerçekten de bir keresinde Nesim Justin'in kürkünden bir ipliği alırken Justin'in irkildiğini gördüm. Belki de benim kuruntum. Acaba o kapkara saten gözlü kadının gerisinde pusuda bekleyen bir fırtına bulutu mu var? Nice asap bozuklukları, nice çılgınlıklar, nice Yahudi kederi. Herkes onu biraz da başı tepsiyle sunulan bir adamın dostu olarak tanır. Ne demek mi istiyorum? Maskeleyin kuru, kof bir küçümsemeyle daha evlenir evlenmez bir başka adamla ilişki kuruyor. Hem de bir yabancıyla, diyor. Yabancı dediği Darley kuşkusuz. Ara sıra Pompal'ın sandık odasında kalan sevimlice gözlüklü yaratık. Öğretmenlik yaparak hayatını kazanıyor ve roman yazıyor. Kafasının arkası bebek kafası gibi yuvarlacık, hani kültürlü tiplerin olur ya. Hafif bir kamburluk, sarı saçlar, pek başarıyla denetlenemeyen büyük coşkulara yaraşır bir utangaçlık. Romantik bir arkadaş. Yüzüne dikkatle bakınca kekelemeye başlıyor. Ama iyi bir insan. Kibar, uysal. Nesim'in karısı gibi yaman biri için uygun bir kumaşa benzemiyor. Kadının iyilikseverliğinden mi geliyor yoksa sapık bir saflık sevgisinden mi? Burada küçük bir giz var. Her neyse, Justin'in daha önceki kocasının yazdığı ninfomani ve ruhsal iktidarsızlık modasına uygun fiyakalı bir inceleme olan Meurs adında bir Fransız romanını, İskenderiye'de çok tutulan başucu kitabını bana tanıtan Pompel'le Darley oldu. O romanı yazdıktan sonra adam akıllılık edip boşanarak buradan sıvışmış. Ama herkes kitabın ana konusunun Justin olduğu kanısında. Ona herkes ölçülü bir yakınlık gösteriyor. Burada herkesin hem çok biçimli hem de sapık olduğunu düşünürsen, kıyak bir romanın baş kişisi olarak herkesten ayrılmak korkunç bir şey olsa gerek. Her neyse, bu artık gerilerde kalmış, şimdi Nesim onu sosyetenin saflarına katmış, orada sınırları çok dikkatle çizilmiş bir incelik ve yabansılıkla deviniyor. Justin'in bakışlarına olduğu kadar Nesim'in karanlıkta kalmış ama yalın görkemine çok uyan iki nitelik. Nesim mutlu mu? Ama dur, bu soruyu başka türlü sorayım. Hiç mutlu olmuş muydu? Şimdi eskisinden daha mı mutsuz? Bana kalırsa bundan daha kötüsü de olabilirdi. Çünkü kız ne çok saf ne de çok aptal. Her ne kadar kasvetli bir vurguyla da olsa gerçekten güzel piyano çalıyor, sonra çok okuyor. Doğrusu bendenizin kitapları onun tarafından çok seviliyor. Ben de direnecek hal bırakmayan bir iştenlikle. Enselendim, evet, ondan hoşlanır gibi olmamın nedeni bu. Öte yandan Darley'de ne buluyor bilmiyorum. Zavallı adam. Justin'in geldiğini görür görmez tablodaki kedi balığı gibi titremeye başlıyor. Ama Nesim'le ikisinin dostluğuna diyecek yok. Sık sık görüşüyorlar. Şu alçak gönüllü İngilizler. Hepsi de gizli birer Türk mü ne? Darley'de kesinlikle bir şey, bir çekicilik var. Çünkü Melissa adlı hoşça sayılabilecek küçük bir kabare dansözüyle de son derece karışık bir ilişkisi var. Onu görsen asla iki kişilik bir bisiklet kullanabilecek biri demezsin. Öylesine kendini yönetmekten aciz birine benziyor ki. Temiz duyguların kurbanı mı dersin? İkisinden birinin adı geçer geçmez ellerini ovuşturur, gözlükleri buğulanır. Zavallı Darley. Küçük adaşının yazdığı bir şiiri okuyarak onu nasıl sinirlendiriyorum bilsen. Görkemli Arabistan'da yanan, kırmızı kokuyla havayı tütsüleyen, dünya yaşamını cennete çeviren, en söylencesiz kutsal tütsü ağacı. Yüzü kızarır, ne olur okuma diye bana yalvarır. Ama hangi Darley adına yüzünün kızardığını bilmem. Ben tumturaklı bir biçimde sürdürürüm. Yarı gömülmüş alevli göğüslerinin arasına, kurar yuvasını bu parlak ağaca. Yüzlerce güneşi alan Anka en sonunda ufalanıp binlerce yıllık toza dönüşmesi gerekirken. Justin için hiç de kötü bir eğreltileme değil. Her defasında sus diye bağırır. Göz kamaştırıcı ölüm yatağı, görkemli odun yığını, yanar kokulu bir ateşle, küllerinin konduğu vazo kaçırılmış yağmacıların elinden, doğum yeri olacak doğduğu zaman küllerinden yeniden. Lütfen yeter! Nesi var? Pek de kötü bir şiir değil ki. Sonra Dresden'in 18. yüzyılda Çinli bir çoban kızı kılığına soktuğu Melissa'ya geçerim. Dağsız yeşil ıssızlıklar arasında burada son bulur yankısız türküsü, kehriban gözyaşlarıyla korkulu iç çekmelerle yas tutar çöl onun öldüğü yerde. Darley'den bu kadar söz etmek yeter. Ama bu işte Justin'in payının ne olduğu konusunu hiçbir mantık, hiçbir uyak bulamıyorum. Pompa'nın nüktelerinden birini yüzeysel anlamıyla kabul etmekten başka yol kalmıyor. Şişman bir ciddilikle, biliyorsun kadınlar aslında sadıktırlar, yalnızca başka kadınları aldatırlar. Ama Justin'in silik rakibesi Melissa'yı aldatmak için hiçbir somut neden ileri sürmez görünüyor. Toplumda onun durumunda olan bir kadın için bu şanına yakışmaz olurdu. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ha, sonra bizim maskeleyinin dağ gelinciğininkilere benzeyen o uğursuz gözlerini diktiği kişi. Darley, Selim bize güya Nesim'le ilgili en önemli bilgilerin büroda değil, evdeki küçük bir duvar kasasında saklı olduğunu söylüyor. Bu kasanın bir tek anahtarı var, onu da Nesim hep üstünde taşıyor. Selim'in dediğine göre özel kasanın içi kağıtlarla doluymuş. Ama kağıtların ne olabileceği konusunda açık bir şey söyleyemiyor. Belki de aşk mektuplarıdır. Her neyse, Selim birkaç kez kasayı açma girişiminde bulundu ama başaramadı. Bir gün maskeleyin kasayı kendisi yakından inceleyip gerekirse bal mumuyla kilidin kalıbını almaya karar verdi. Selim ona kapıyı açmış, arka merdivenden yukarı çıkan maskeleyin az daha yatak odasında bizim Darley ve Justin'le burun buruna geliyormuş. Bereket içeri girmeden önce ikisinin seslerini duymuş. Bana hala İngilizlerin Prüten olduklarını söylemeye kalkma. Bir süre sonra Darley'in yayınlanan bir öyküsünü gördüm. Kadın öykü kişilerinden biri. Onun kollarının arasındayken ezilmiş, çiğnenmiş gibi oluyorum. Sanki kocaman, kızışmış bir kedinin pençelerindeymişim. Bütün derin tükürüklere bulanmış gibi. Diyerek şaşkınlığını dile getiriyor. Afalladım. Vay alçak diye düşündüm. Demek Justin zavallı herife böyle yapıyor. Onu diri diri yiyor. Beni bayağı güldürdüğünü söylemeliyim. Darley benim yurttaşlarım arasında en tipik olanı. Hem züppe hem de dar kafalı. Öylesine de iyi ki, içinde en küçük bir kötülük yok. Benimle alay eden şu İrlandalıysa şu Yahudi sağ olsunlar. Ben neden sanki böyle yükseklerde dolaşıyorum? Justin'le yatmak son derece güzel bir şey olsa gerek. Herhalde öpüşleri gökkuşağı gibidir. Koca kıvılcımlar saçıyordur. Evet. Peki Darley'i öperken de mi? İşte burası su götürür. Gene maskeleyinin dediği gibi bu kokuşmuş yaratığın onun bütün aklını başından almışa benziyor ya da en son gördüğümde öyleydi. Neden? İyi yürekli Errol'un bile hayır diyemediği, görevli olarak çıktığım hafta sonu tatilini güvenceye aldıktan sonra arabam İskenderiye'ye yaklaşırken kafamda bu çarpanlar dönenip duruyordu. O zamanlar bir yıl sonra kendimi bu gizlerle boğuşurken bulacağım hiç aklıma gelmemişti. Ben yalnızca becerebilirsem maskeleyinin savını çürütmek, elçiliği Nessim sorunundan uzak tutmak istediğimi biliyordum. Ama ayrıca ne yapacağıma karar vermemiştim. Ben casus değildim ki. Gizli kulaklıklarla peruk takıp İskenderiye'de sinsi sinsi dolaşarak arkadaşımın adını temize çıkarmaya mı çalışacaktım? Yoksa dosdoğru Nesim'in karşısına çıkıp boğazımı temizledikten sonra sakin sakin "Şimdi gelelim burada kurmuş olduğunuz casus şebekesine mi?" diyecektim. Her neyse, bunları düşünerek arabayı sürüyordum. Dümdüz, sığınaksız Mısır iki yanımdan geriye doğru hızla uzaklaşıyordu. Yeşil maviye, mavi tavus kuşunun göz rengine, gazal kahvesine, panter siyahına dönüştü. Çöl kupkuru bir öpücük gibiydi. Kirpiklerin zihinde bir kanat çırpışı. Karanlık gökyüzü çiçek açmış bir badem ağacı gibi yıldızlarla benek benekti. Birkaç içkiden sonra yeni bir ayın altında uzanan kente anlaşılmaz bir şeyler mırıldandım. Yarı aydınlığını açık denizden alıyormuş gibiydi. Her şey yeniden güzel güzel kokmaya başladı. Kahire'de başımı sıkan demir halka, alev alev yanan çöllerle çepeçevre kuşatılmıştık bilinci, burada eridi, çözüldü, yerini bir açık deniz umuduna, insanın düşüncesini Avrupa'ya taşıyacak açık bir yol umuduna bıraktı. Özür dilerim, konu dışına çıktım. Eve telefon ettim ama ikisi de bir kabul törenindeymiş. Biraz rahatladım. Ruhumu okşayacak bir arkadaş bulmak umuduyla Al-Akhtar kahvesine gittim. Buldum da ama bizim Darley'i. Ondan hoşlanıyorum. Neden bilmem, özellikle bendenizle tartışmaktan hiç vazgeçmediği sanat konularını konuşurken tutulup kalışını. Elimden geldiğince onu yanıtlarken bir yandan da arak içiyorum. Ama böylesine genelleştirilen konuşmalar beni çok sinirlendiriyor. Bence sanatçı için toplum içinde öyle ya, sanat diye bir şey yoktur. Sanat yalnızca eleştiriciler, ön kafada yaşayanlar için vardır. Sanat olsun, toplum olsun, bir sismograf gibi hiçbir mantıklı açıklaması olmayan elektromanyetik bir yüklemeyi kaydederler. İnsan doğru ya da yanlış, başarılı ya da başarısız bu tür bir iletinin rastgele sürdüğünü bilir. Ama onları öğelerine ayırmak, burun üstü yere çakmak insanı hiçbir yere götürmez. Sanata teslim olmayanlara özgü bir yaklaşım bu herhalde. Mantığa aykırı gibi mi ne? Neyse. Darley'in bu akşam dili çözüldü. İsteksiz bir zevkle onu dinliyorum. Gerçekten çok iyi bir oğlan, çok duyarlı. Tavlamaya çalıştığı bir genç kızla birlikte az sonra Pompal'ın sinemadan çıkıp buraya geleceğini duyunca seviniyorum. Oteller çok pahalı. Beni evinde konuk etmeyi önereceğini umuyorum. O zaman aldığım yolluğu içkiye yatırabilirim. Evet, sonunda P görünüyor. Onları fuayede yakalayan kızın annesi tarafından yüzü tokatlanmış olarak. Olağanüstü güzel bir akşam geçiriyoruz. Umduğum gibi onun evinde kalıyorum. Ertesi sabah hiçbir planım olmamasına karşın erkenden kalktım, kafam hala aynı sorunla zonkluyordu. Ama hiç değilse her zamanki gibi Nesim'i bürosunda ziyaret edebilir, bir merhaba deyip kahvesini içebilirdim. Bizans lahitine benzeyen, hışırtıyla yukarı çıkan kocaman cam asansörün içinde tedirgindim. Bu ziyaret için bir konuşma hazırlamamıştım. Orada çalışanlar, daktilolar beni görünce çok sevindiler. Hemen onun oturduğu kubbeli odaya götürdüler. 3. kaset, 2. yüzün sonu.